Muhterem dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibtum en tedhulul cennete velemmâ ye'tikum meselul lezîne halav min kablikum. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Büyük şair
Şehriyar'ın anısını.
Değerli dinleyiciler, 18 Eylül günü İran takviminde Fars şiiri ve edebiyatı günü ve yine İranlı büyük şair Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı anma günü olarak adlandırılmıştır.
Bu münasebetle bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Kısaca Şehriyar adıyla anılan Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, Hicri Şemsi 1283 yılında İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentinde dünyaya geldi. Şehriyar çocukluk yıllarını ve ilk ve orta eğitimini Tebriz kentinde geçirdi. O dönem Tebriz'de inkılaplar ve çatışmaların yaşandığı bir dönemdi.
Şehriyar Hicri Şemsi 1300 yılında eğitimine devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Darülfunun medresesinde kayıt yaptırdı. Şehriyar daha sonra tıp akademisine girdi fakat bu akademiyi 5 yıl sonra bıraktı ve ilkin Horasan'da daha sonra da Tahran'da kamu görevlisi olarak çalışmaya başladı. Şehriyar Hicri Şems'i 1331 yılında ebeveyni vefat ettikten sonra Tebriz'e döndü ve ömrünün sonuna kadar, yani Hicri Şems'i 1367 yılına kadar bu kentte ikamet etti.
Şehriyar, şiir ve şairlik ruhunu ta gençlik çağından itibaren idrak etmeye başladı ve bu duyguyu ömrünün sonuna kadar geliştirerek taşıdı. Şehriyar'a göre şiirin mayası hiçbir irade müdahil olmaksızın insan sinirini etkileyen narin tesir ve titreşimdir. Ve şairin sinir sistemi bunu doğadan veya hayatın ta kendisinden alarak şiir şeklinde sunar.
Şehriyar Fars şiirinin hemen hemen tüm kalıplarını denedi, hepsinde de parladı. Şehriyar'ın şiirleri derin duygular, narin hissiyatla dolu, sözlü, doğal ve teklifsizdir. Şehriyar'ın şiiri Fars kültürü ve edebiyatının zengin ve gani hazinesinden beslenen bir şiirdir. Şehriyar'ın şiirleri Ferdevsi'nin hamaset ruhu, Sadi'nin şiirlerinin sadeliği, Hafız'ın gazellerinin sağlamlığı ve güzelliği, Mevlana'nın irfani bakışı ve Nasır Hüsrev'in dini ve siyasi şahlanışından derin bir şekilde etkilenmiştir. Şehriyar, beşeri acıları şiirin merkezi çekirdeği olarak görüyor. Gerçek şiir, şevk ve şuur kaynaklarından veya daha doğru bir tabirle aşk ve irfandan kaynaklanan şiir olduğuna inanıyordu.
Edebiyat eleştirmenleri Şehriyar'ın şiirini dil ve zaman temelinde üç evreye ayırıyor. Birincisi, şairin gençlik çağında yazdığı ve birçok coşkulu gazelini kapsayan şiirleridir. Şehriyar'ın İranlı diğer ünlü çağdaş şair ve yeni şiirin öncüsü Nima Yuşic efsanesiyle tanıştığı dönemde yazdığı şiirler belki de şairin bu dönemde yazdığı en iyi ve en güzel şiirleridir. Şehriyar bu dönemde yazdığı şiirlere Şehriyar Mektebi adını vermiştir. Şehriyar'ın üçüncü evre şiirleri şairin yaşlılık ve pişkinlik dönemine ait şiirlerdir. Bu dönemde şairin bir nevi irfana eğilimi söz konusudur.
Aslında Şehriyar'ın şiirlerinde irfani şiirler, İslam inkılabından sonra yazdığı şiirlerde, diğer dönemlerde yazdığı şiirlere kıyasla daha fazladır. Şehriyar, sanat, aşk, şiir ve ilham hakkında yazdığı bir makalesinde aşk için çeşitli merhalelerden bahsediyor. Şiirin erdemini sosyal aşk, ilahi ve irfani aşkta gördüğünü beyan ediyor. Şehriyar'a göre ilahi nurdan yoksun olan şiir, karanlık ve devamsız bir şiirdir. Bu yüzden şiir yazma konusunda onca geniş temaların bulunmasına rağmen Şehriyar'ın en güzel şiirleri kişisel ve fani dünya bağlarından kopan ve göklere bir yol bulan ve ilahi kelam kokan şiirleridir. Şehriyar dindar ve mümin bir şairdi ve dini inançları oldukça güçlü ve sağlamdı. Şehriyar'ın manevi şiirlerin en önemli sermayesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şair bu kitabı hidayet meşalesi ve feyiz için en iyi kaynak olarak tanımlıyor. Şehriyar ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'e alışan bir insandı. Şair bu konuda şöyle diyor: "Ben edebi ilerlememi köyde yaşayan ve yetişen biri olmama borçluyum. Ben 6 yaşımdayken alfabeyi öğrendim ve böylece okumayı başardım. O sıralarda Kur'an-ı Kerim ile tanıştım ve bu kitabı öğrendim. Ve böylece ta baştan kalbim ve beynim semavi sözcüklerle doldu." daha ileri yaşlarda Şehriyar'da gelişen dini inanç ve iman, sonu Allah-u Teala aşkı olan irfani bir aşka dönüşüyor. Şair, ilahi iradeye karşı mutlak teslimdir ve kalbi ve yüreğiyle İslam'ı ve peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi sevmektedir. İslam dini Şehriyar'ın gözünde insanlara en yüce dersleri veren en mükemmel inançtır. Şaire göre İslam adalet ve eşitlik temeline dayanan bir inançtır ve sonucu da beşeri erdem ve irfani yüceliştir.
Büyük şair Şehriyar'a göre insanın ruhu yükseklerde uçan ve yukarı alemlere ait olan bir kuş misalidir. Şair için bu dünya bir türlü alışamadığı dar bir kafes gibidir. Şehriyar, İslam'ın beşeri gayesini insanı irfan zirvesine ulaştırmak ve ona kendi hakikatini keşfetmeye yardımcı olmak şeklinde beyan ediyor.
Şehriyar'ın İslam peygamberi ve pak ehli beytine olan aşırı ilgisi en çok yazdığı şiirlerde kendini gösteriyor. Şehriyar'ın İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında yazdığı şiirler bu tarzda yazılan şiirlerin en güzel örneklerindendir. Ve şiir ve edebiyat meraklılarının asla unutamadıkları kalıcı şiirler arasında yer almaktadır.
Heydel Baba, ildırımlar şakanda, teller sular şakıldıyor ahanda, kızlarına saf bağlayıp bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize. Heydel Baba, çehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsun ya bile. Açılmayan yüreklerde şad ile. Bayram yeli çardakları yıkanda, Nowruz gülü gar çiçeği çıkanda, Av bulutlar köynetlerin sıkanda, Bizden de bir yad eleyen sağ olsun. Dertlerimiz koy bir çarpın sağ olsun. Heydel Baba, gün dalığı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yel gelende ver getirsin bu yana, belki benim yatmış bahtim o yana. Heydel Baba, senin yüzün ağ olsun, dört bir yanın kulağı olsun. Sağ olsun, bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya kazı o kadar ölüm dikindi, dünya boyu oğulsuzdi, yetindi.
Edebiyat uzmanlarına göre Şehriyar, Muhammed'in Kıyamı, Münacat, Gece ve Ali Aleyhisselam gibi şiirleri ve yine Aşura hakkında yazdığı şiirleri çağdaş dini şiirlerin İlk sıralarında yer alıyor. Şairin İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan aşkı sınırsızdır. Şehriyar'ın bu iki büyük imam hakkında yazdığı şiirler, yazdığı şiirlerin zirvesinde yer alıyor. Şehriyar İmam Ali Aleyhisselam'a aşıktır. İmam Ali Aleyhisselam, Şehriyar için hak aynası, adalet terazisi, şecaat abidesi ve diğer birçok faziletlerin simgesidir. İmam Ali Aleyhisselam, Şehriyar için İslam'ın simgesidir. Bir Müslümanın sahip olması gereken tüm özellikler İmam Ali Aleyhisselam'da bir arada toplanmıştır ve bu yüzden Ali Aleyhisselam ve onun yadı ve ona saygı ve zikri Şehriyar'ın birçok şiirinin ana temasıdır.
Ali, o Allah'ın aslanı, Arap Şahı, bu gece ile bir yakınlığı vardır. Gece, Ali'nin sırlarından haberdar. Muharrem gecesi, Allah'ın sırrıdır. Gece Ali münacatına hayrandır. Ezel aşk pınarının kaynamasıdır. Gece karanlığında o bilinmeyen adam Arap yetimlerine yiyecek götürüyor. Gece vakti maske takan o padişah yoksullara yiyecek götürüyor. Şehit olup sır perdesi düşene kadar bu adamın Ali olduğu da bilinmedi.
Aşura şiirleri de Şehriyar'ın onu halk arasında ebedileştiren şiirlerinden sayılır. Şehriyar, İmam Hüseyin Aleyhisselam için yazdığı gazel ve iki beytlik şiirlerden başka Hüseyin'i Hamaset, Kerbela Kervanı ve Hüseyin'in Yarası adlı üç uzun kaside de yazarak Aşura olayını acıklı ve duygusal bir şekilde anlatmış ve Neyneva çölünde susamış dudakları hatırlatarak okurlarını gözyaşına boğmuştur.
Fırat ırmağının yanı başında susamışların anısına, gözlerim ağlamaktan Karun ırmağına dönüştü.
Şehriyar Aşura şiirlerinde en acıklı ve en üzücü sahneleri şairane bir dille anlatıyor. Şairin şiirleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acımasız düşmanlarını ve cefakar dostlarını rivayet ediyor. Bu şiirler İmam Hüseyin ve hanedanı ve seyrek sayıdaki arkadaşının Kerbela çölünde düşman ordusu arasında mertlik ve yiğitliğin beş para etmediği bir ortamda izzet ve hürriyet ve fedakarlıklarını anlatıyor.
Şehriyar bu kanlı kıyamın her anını görüntüleyerek Hüseyin'i kerametten, münacatlardan ve o hazretin Allah'ın tüm kulları hakkında hatta düşmanları için hayır duada bulunmasından söz ediyor. Şair Aşura şiirlerinde Aşura kıyamı ve İmam Hüseyin'in toplumu ıslah etmek üzere gerçekleştirdiği inkılabın kıyamının felsefesini beyan ediyor. Bu yüzden İmam-ı Hüseyin Mel'un Şimr ile yüzleşmesinin son anlarında bile ona lanet okumak yerine dua ediyor. Düşmanları amansız, dostları vefasız. Hüseyin bunların hangisiyle baş etsin? Suyunu susamış düşmanlar paylaşıyor. Hüseyin'in izzeti ve hürlüğü nereye kadar? Düşmanı ise suyu kesiyor ehli beytine. Hüseyin bu utanmaz kavme neylesin? Şimr diyor dinledim Allah'tan ne istiyor diye. Hüseyin lanet yerine dua ettiğini duydum.
Değerli dinleyiciler, büyük şair Şehriyar'ın anısına adlı özel programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık turizmi. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizme adlı seri sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde sizleri Tahran'da bulunan Mehnat Hastanesi ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın başkenti Tahran birçok konaklama ve eğlenme merkezleri ve imkanları ile İran'a tedavi görmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere gelen birçok turistin hedefi olarak görülür. Bu şehre gelen sağlık turistlerinin birçoğu tedavi süreçleri boyunca veya tedavinin ardından bu metropolün tarihi ve eğlence merkezlerini gezmektedirler. Tahran, İran'da en sık ve en fazla tedavi sağlık merkezi ve hastaneye sahip şehirdir. Tahran'da faaliyet gösteren hastanelerden biri de Mehrat Hastanesi'dir. Bu hastane İran başkentinin tanınmış hastanelerinden olup Tahran'ın merkez bölgesinde bulunmaktadır.
Mehrat Hastanesi 1982 yılında 5000 metrekarelik bir alanda resmi olarak faaliyete başladı. Böylece bu hastane 36 yıllık bir geçmiş ve birikim ile hastalara hizmet vermektedir. 200 yataklı Mehrat Hastanesi Tahran şehrinin özel ve seçkin hastanelerinden olup İran Sağlık Bakanlığı'ndan ilk derece akreditasyon belgesi alabilen hastanedir. Burada akreditasyondan kastedilen ise sistematik bir değerlendirme sonucu hastanenin verdiği sağlık hizmetlerinin belli kriterlere göre ölçülmesi ve sıralanmasıdır. Bu değerlendirmede kalitenin artırılması, hastanın eksen olarak alınması ve hastalar ile personelin güven duygusunu sağlaması gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
Mehrat Hastanesi yapı olarak birkaç ayrı binadan oluşmaktadır. 4 katlı olan 1 ve 2 numaralı binalar ayrıca bir de özel klinikler binası ayrı ayrı bir şekilde faaliyet göstermektedirler. Mehrat Hastanesi'nde dahiliye, çocuk hastalıkları, bebek hastalıkları, kadın hastalıkları, cerrahi ve diğer özel bölümlerde yatılı hizmetler verilmektedir. Anjiyografi, günlük bakımlar, özel klinikler, acil ameliyat odası, doğum bölümü, diyaliz, endoskopi ve kolonoskopi bölümlerinde de ayakta tedavi hizmetleri verilmektedir. Bu hastanenin her bölümü özel bir şekilde hastalara hizmet vermektedir. Örneğin Mehrat Hastanesi'nin günlük bakım ünitesinde sadece günübirlik yatılı olarak hizmete göre hastalar tedavi edilir. Bu ünitede çalışan hemşireler ise özellikle de kemoterapi ilaçları ve bu özel hastalara hizmet vermekte uzmandırlar. Bu ünitede ayrıca hastalar ayakta ve küçük cerrahiler, kemoterapi, kan transfüzyonu, özel ilaçların enjeksiyonu ve benzeri hizmetler almak için hazırlanırlar.
Mehrat Hastanesi elverişli gelişmiş tıbbi altyapı ve imkanları ile uluslararası alanda da hizmet vermektedir. Sohbetimizin devamında yabancı hastalara verilen hizmetler üzerinde duracağız.
Turizm alanında uzmanların ilgisini en çok çeken önemli konulardan biri de turizm alanındaki istihdam ve gelir kaynakları yaratma konusudur. Zaten bu alandaki her türlü gelişme ülke ekonomisini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede ise sağlık turizmi, turizm sektörünün en önemli kollarından biri olarak son yıllarda birçok ülke tarafından büyük ilgi görmüştür. İran'da son yıllarda turizmin bu dalına özel bir önem vermiş ve bu alanda hedefli ve planlı gelişimin sağlanması için değerli adımlar atmıştır. Bu adımlardan biri de hastanelere Uluslararası Hastalar Departmanı IPD kurma sertifikasının verilmesidir. Uluslararası Hastalar Departmanı sertifikası bu alanda gereken değişiklikleri yapmış ve kriterlere uymuş hastanelere verilir. İran Sağlık Bakanlığı bu sertifikayı yıllık olarak uzatmaktadır.
İran Sağlık Bakanlığı'nın Uluslararası Hastalar Departmanı kurma sertifikasına layık görülen hastanelerden biri de sözünü ettiğimiz Mehrat Hastanesi'dir. Bu hastane genel ve özel hizmetler veren bir hastanedir. Bu hastanede dahiliye, endokrinoloji, sindirim sistemi doktoru, romatoloji, nöroloji, üroloji, kalp ve damar, enfeksiyon, akciğer, çocuk ve bebek hastalıkları, ortopedi, kulak, burun, boğaz, kadın ve doğum bölümleri faaliyet göstermektedir. Bu hastanede ayrıca özel cerrahiler de gerçekleştirilmektedir. Bu hastanede farklı alanlarda ihtisaslaşmış 120 doktor ve yaklaşık 700 personel hastalara hizmet vermektedir.
Mehrat Hastanesi Uluslararası Hastalar Departmanı kurma sertifikası almadan önce de yabancı hastalara hizmet veriyordu. Ancak bu departmanın kurulmasının ardından daha profesyonel ve düzenli olarak bu alanda faaliyetlerini yürütmeye başladı. Uluslararası Hastalar Departmanı'nda hasta kabul süreci ve taburcu etme süreci tam bir şekilde bu bölümde yürütülüyor. Daha sonra ise yatılı olarak tedavi gören hastaların bilgileri İran Sağlık Bakanlığı internet portalında kayda geçiyor. Yabancı hastalar Mehrat Hastanesi'ne girer girmez personel tarafından karşılanıp uzmanlara doğru götürülüyorlar. Hastanın tedavi gördüğü süreç boyunca personel en iyi bakım hizmetlerini vermeye çalışıyor. Hastanın yatılı olarak tedavi gördüğü süreçte hasta bu departmanın uzmanlarından yardım etmelerini isteyebilir. Yabancı hastalar tedavi süreçleri bittikten sonra ülkelerine dönmelerine rağmen yine de bu departmanın uzmanları tarafından gözetim altında olup fiziksel durumları denetlenmeye devam ediliyor.
Değerli dinleyiciler, Mehrat Hastanesi ve yabancı hastalara verdikleri hizmetler ile ilgili az da olsa bilgi edindik. Şimdi de daha fazla bilgi edinmek için Mehrat Hastanesi Başkanı Dr. Huşenk Emir Resulü ile yapılan röportajı dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bunarsan ama der sal 1361 iftita şöyle. Yani bergedim 10 sal qabl az on ki şuru sahtasaz ihtiyar daştı.
Hastanemiz 1982 yılında açılmıştır. Son zamanlarda ise hastanelerin kalite bakımından sıralanması sürecinin başlatılması ile Mehrat Hastanesi en üst düzeyde kendine yer edinmeyi başarmıştır. Hastanemiz birçok alanda uzman derecesinde hizmetler vermektedir. Neredeyse tüm doktorlarımızın en üst düzeyde doktorlar olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelen hastalardan aldığımız geri bildirimler de hizmetlerimizin değerli olduğunu göstermektedir. Tabii ülke çapında sağlık turizmi konusu dikkate alınmadan önce bile biz yabancı hastalara hizmet veriyorduk. Bunların bir kısmı Avrupa ve Amerika'da yaşayan gurbetçi İranlılardı. Onlar bulundukları ülkelerde sağlık hizmetlerinin pahalı ve düşük kaliteli olduğu için buraya geliyorlar. Şimdi de sağlık turizmi alanında belli başlı girişimlerde bulunulduğu bir sırada da biz yine ideal bir konumdayız. Tam donanımlı bir hastane sayılırız. Yabancı hastalar için VIP ve özel odalara sahip olarak en modern imkanlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemizin uzmanları Tahran ve İran çapında tanınmış doktorlardır. Özellikle de çocuk ve kadın hastalıkları uzmanlarımız daha fazla tanınıyor. Tüm alanlardaki hizmetlerin kesintisiz verilmesi ise hastanemizin büyük avantajlarından biridir. Yani bir çocuk geceleyin hastalanırsa direkt bu hastaneye başvurup tam bir şekilde tedavi görebilir. Bu hastanenin özellikle de çocuk ve bebek hastalıkları bölümleri çok aktif faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra yeni doğan yoğun bakım ünitemizde günün her saatinde aktif faaliyet göstermektedir. Laboratuvar, klinik, radyoloji ve tomografi, MR gibi bölümlerde en güncel ve en modern donanımlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Dahili ve plastik cerrahi bölümlerimizde çok değerli hizmetler veriyor. Yani tüm bölümlerde ve ünitelerde en iyi şekilde hizmet veren personelimiz ve doktorlarımız olduğunu söyleyebilirim.
Değerli dinleyiciler, Mehrat Hastanesi'nin başkanının sözlerini dinlediniz. Siz kıymetli takipçilerimiz de hastane ve tedavi masrafları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için en.mehrathospital.com internet sitesine başvurabilirsiniz. Ya da 0098-21-74-01-88-74 telefon numarasını arayabilirsiniz. Hastane ile ipd@mehrathospital.com e-posta adresiyle irtibata geçebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı seri sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Kur'an-ı Kerim tilaveti dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur. Dizi sohbetimizde bugün sizlerle küçük kari olarak tanınan Üstad Şahat Muhammed Envar'ın hayatı hakkında konuşacağız.
Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir evde Kur'an-ı Kerim çok okunursa orada hayır ve bereket artar. Ev halkı müddetlerce ondan zevk alır ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar.
Karilerin hoş sesiyle Kur'an-ı Kerim dinlemek insanda tilavet şevki artar. Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği törenlerdeki coşku ve mutluluk ayrıca bu ortamların melekuti atmosferi ise insanın o saatlerde yeryüzünde değil, semalarda gezindiği gibi insana huzur ve mutluluk verir. Tilavet ettiği toplantıları çok coşkulu oldu ve muhatapların ise büyük bir zevkle bu toplantılara katıldığı karilerden biri Şahat Muhammed Envar'dı. Büyük Üstad Şahat Muhammed Envar, Mısır'ın yeni nesil karilerin öncüsü olarak tanınır. Üstad Mısır ve İslam dünyasında gerek tarih, gerek çağ ve gerek tarz açısından yeni karilerin bayraktarıdır ve çok sevilir.
Oh,
Üstad Şahat Muhammed Envar'ın başarıları her geçen gün daha da artıyor ve sevenleri çoğalıyordu. Said Abdülsamed Zenati ve Hamdi Erzamil gibi büyük karilerin kendisiyle aynı ilden olmaları, tilavetleriyle Kur'an-ı Kerim mahfillerini adeta coşturmalarına rağmen gerçek şu ki genç bir kari aniden parlayarak inkar edilemeyecek bir makama ulaştı. Üstad Şahat Muhammed Envar daha 20 yaşına varmadan ünlü bir kari gibi tanınıyordu.
Günün birinde Mısır'ın kentlerinden birinin devlet adamlarından biri Üstad'a bir davetiye göndererek onu bir Kur'an-ı Kerim toplantısına çağırdı. Tesadüfen Mısır Kur'an Radyosu Başkanı da aynı merasimde hazır bulunuyordu. Burada bir konuya değinmek gerekiyor. Mısır'da Kur'an Radyosu ve televizyona ancak tilavetin en üst düzeyde olması şartıyla girebilirdi. Üstad Şahat Muhammed Envar bu törende tilavetini yapınca radyo başkanı hemen onu radyo sınavına katılmaya davet etti.
Üstad Şahat Muhammed Envar bu konuda şöyle diyor. Belirlenen tarihte radyoya gittim. Fakat jüri heyeti benim tilavetimden duydukları büyük şaşkınlıklara rağmen benim makamlar ve nameleri öğrenmek için musiki derslerine katılmam gerektiğini belirttiler. Ben Üstad Mahmud Kamil ve Üstad Ahmet Sadıgı'dan olayın nasıl olduğunu sordum. Onlar da beni bir musiki akademisine gönderdiler. Sonuçta başardım ve onlar benim tilavetlerim için bana bir program verdiler. Ve ondan sonra radyonun yolu benim için açılmış oldu.
Üstad Şahat Muhammed Envar'ın güzel sesi onun dünya çapında şöhrete kavuşmasına sebep oldu ve 1985-1996 yılları arasında kıraat için mübarek Ramazan ayında gitmediği hiçbir kıta kalmadı. Defalarca Mısır Vakıflar Bakanlığı tarafından ve birçok kez Kur'an-ı Kerim sevenlerin özel davetiyle Mısır'ın dışında Londra, Los Angeles, Arjantin, İspanya, Fransa, Brezilya, Fars Körfezi kıyı ülkeleri, Nijerya, Zaire, Kamerun ve Asya'da birçok ülke ve özellikle İran'a ziyaretler düzenledi. Kendisinin belirttiği üzere tüm bu ziyaretlerde ve yolculuklarda Allah rızası ve Müslümanların esenliğinden başka hiçbir niyeti yoktur. İran'ı çok sever ve her zaman İran halkının Kur'an-ı Kerim tilavetine olan şevk ve sevgisinden bahsederek onu överdi.
Tahran Radyosu.
Mısır'ın diğer ünlü karilerinden Üstad Muhammed Besyuni, merhum Üstad Şahat Muhammed Envar hakkında şöyle diyor. Merhum Üstad Şahat Muhammed Envar, Allah rızası için telavet eden ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bir ekola sahip olan Mısır'ın çok iyi karilerinden ve salih insanlarındandı. Üstelik iyi ahlaka sahipti ve tüm Mısırlı kariler onu çok sever ve üstada özen saygı duyardı.
Üstadın tilavetleri tıpkı ahlakı gibi sakin ve metindi ve halkın tüm kesimleri onunla irtibat kurabilirdi. İran'dan Üstad Ebul Kasım'ı şöyle anlatıyor. Üstad Şahat'ın sesinin salabeti ve sesinde hiçbir zorlama, korku ve gerginliğin olmaması benim için ilginçti. Sanki halk onun tilavetini duymakla sakinleşiyordu. Sesinde ve tarzındaki bu sakinlik ve huzur üstadın öz kişiliğinden kaynaklanıyordu.
Üstad Şahat Muhammed Envar çok ahlaklı, seçkin ve nefsini arındıran biriydi. Üstadın 3 erkek ve 6 kızı vardı. Hepsi de Kur'an-ı Kerim hafızı sayılırlar. Envar Şahat Muhammed Envar ve Mahmud Şahat Muhammed Envar tıpkı babaları gibi profesyonel karidirler ve defalarca İran'a da gelerek Kur'an-ı Kerim tilavet ettiler.
İranlı Kur'an-ı Kerim uzmanı Üstad Mehdi Degagele şöyle anlatıyor. Üstad Şahat Muhammed Envar tilavetlerinin sevilmesi ve olumlu karşılanmasına sebep olan ise onun tilavet sistemi ve üslubundaki modernizm konusudur. Zira Şahat Muhammed Envar tilavetlerindeki nameler ve ahenkler diğer kariler tarafından da icra edilenlerin aynısıdır. Fakat bu makamların icrasındaki farklı tarzlar başka bir ifadeyle Üstad Şahat'ın tilavetlerinin güncel olması, genç karilerin bu üstadın tilavetlerine daha fazla yönelmelerine sebep olmuştur.
Kur'an Elçileri kitabın yazarı Ahmet Homam'ın belirttiğine göre, hali hazırda Mısır'da en az 60 genç kari merhum Şahat Muhammed Envar'ı taklit ediyor. Mısır'da kendisinden kıraat dünyasında bir yıldız olarak söz ediliyor. Hatta kitaplar ve dergilerde kari, şeyh gibi kelimeler yerine üstad hakkında tilavet yıldızlarından bir yıldız şeklinde söz ediliyor. Bu da büyük karenin büyük değerini gösteriyor.
Üstadın oğlu Mahmud Şahat Envar babasının ailedeki davranışları hakkında şöyle diyor. Bizim onunla yaşamamız anılarla doludur. Kendisi sürekli ev halkı ile şakalaşır, gülerdi ve sevgiyle aile fertleriyle davranırdı. Temel olarak evdeki yaşam tarzımız sadelik ve saflık üzerine kuruludur ve birbirimizle rahattık. Bizim yaşam durumumuz tamamen sadedir ve yemek yerken yerde otururuz. Evimizde mobilya, sandalye ve benzeri gibi şeyler yoktur. Kendisi bizi günlük Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çalışmamız için sadeliğe alıştırdı.
Üstad Şahat Muhammed Envar uzun bir hastalık dönemi ardından 57 yaşında hayata veda etti. Onun ölümü tüm ülkelerde özellikle de İran'daki severlerini çok üzdü. Mısır'ın genç karilerinden ve merhum üstadın öğrenci ve arkadaşlarından Abdülfettah Taruti şöyle diyor. Üstad Şahat Muhammed Envar, Mısır halkı ve tüm İslam dünyasını büyük etkileyen seçkin kullardan biriydi. Onun halkın geneli üzerine olan etkisi ise ayetleri anlamına uygun olarak tilavet etmesiydi. ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere Mısır'ın diğer büyük karilerinden merhum Şahat Muhammed Envar ile kısaca tanışmaya çalıştık.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden dinleyebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyaççılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 17. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde 20. yüzyıl şarkıyatçılarından Hamilton A.R. Gibbon, İslam ve Peygamber Efendimiz hakkındaki düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Hamilton Alexander Ruskin Gibb, Arap dili ve edebiyatı, İslam medeniyeti ve kültürü alanlarında görüş sahibi düşünürlerden ve araştırmacılardan sayılır. Bu şarkıyatçı daha çok İslam tarihi alanında eserler üretmiş ve bu alanda birçok kitap geride bırakmıştır.
Hamilton Gibb, 1895 yılında İskenderiye'de doğdu. Annesi ve babası İskoçyalıydı. Gibb eğitimini İskoçya'da bitirip 1922 yılında Arap dili dalında Londra Üniversitesi'nin Doğu Araştırmaları Fakültesinden mezun oldu. 1926 yılında Batı Asya ve Kuzey Afrika'ya seferler düzenleyerek İslam ve Arap dünyası hakkındaki araştırmaları ve incelemelerini ilerletti. Böylece yakından Müslümanlarla görüşme şansı bulup hayat tarzlarına da şahitlik etti.
Hamilton Gibb birçok eser geride bırakmıştır. Ancak bunlar arasında İslam ve tarihi incelenmesi eseri önemli bir eserdir. 1949 yılında Londra'da basılan bu kitap, İslam'ın farklı boyutlarını tarihi gelişmeleriyle açık ve özel bir dille anlatmıştır. Gibb kitabının bir bölümünde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle yazıyor. Gelecek nesillerdeki mensuplarının demagojik ve müptezel açıklamaları, Muhammed'in karakterine hiç yakışmadığı ve onu incittiği söylenmelidir. Buna rağmen sıradan ve insani haller ile ilgili detaylara karşın kuşkusuz büyük bir insanlık parlamaktadır. Mustazaflara karşı sinerji duygusu, şefkat ve nadiren sadece Allah'a saygısızlık yapıldığı takdirde öfke ve sinirlenmeye dönüşen kibarlık, kişisel ilişkilerde haya ve iffet, İyi huylulukla beraber kendi döneminin yoksun olduğu huylara ve özelliklere sahip olmak bu parlak şahsiyetin bariz özelliklerini oluşturuyor.
Gibb, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlaki özelliklerini överek şöyle diyor. Onun tüm fikri sorunlarının odağı eğitim ve yetiştirme meselesi ve de toplum bireyleri arasında disiplinin sağlanmasıydı. Bizim açımızdan Muhammed'in ashabının duyguları ve iradesine olan hakimiyetinin onun karakterinin sonucu olduğunda kuşku yoktur. Nitekim böyle bir karakter olmasaydı onlar da İslam peygamberine itina etmezlerdi. Bu yüzden onun çekici karakteri peygamber olarak saygı görmesine neden oldu.
Thank you. Hamilton Gibb İslam tarihiyle ilgili kimi hususlara kuşkuyla yaklaşmıştır. Aslında bu kuşku ve tereddütlü yaklaşım şarkiyatçıların genel vasfıdır. Ancak onun da Müslüman toplumlarda yaşaması ve İslam aleminin içinde bulunması onun bu tarihle ilgili düşüncelerini de yumuşatmıştır. Bu çerçevede Gibb İslam peygamberinin siyasetleri ve manevi şahsiyetini savunarak bunun deha ve zeka ürünü olduğuna değinip tüm eserlerinde de bu hususa yer vermiştir. Gibb bu açıdan diğer batılı araştırmacılar ve düşünürlerden farklılık taşımaktadır. Aslında Peygamber Efendimizin medeni davranışları ve siyeri her zaman onun gibi şarkiyatçıların ilgisini çekmiştir.
Kur'an-ı Kerim son semavi kitap olarak herkesçe bilinen açıkça ifade edilen kavramlar, marifler içermektedir. Bu semavi kitabın mucizesini bu kitaptaki en ufak sure gibi sözlerin bile edilmemesini görünce daha açık bir şekilde görmek mümkün. Bu mucize ise bu semavi, anlam dolu kitabın okuma yazma bilmeyen, hiçbir öğretmen tarafından yetişmeyen biri tarafından getirildiği göz önünde bulundurulduğunda nihayete erir. Gerçekte İslam peygamberinin en ilginç özelliği de okuma yazmasız olmasıdır. Bu hususta ise farklı görüşler bildirilmektedir.
Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. Aslında düşmanlar ve sapkınların tereddüt içeren açıklamalarına en güzel cevap da Ankebut suresinin 48. ayetidir. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Buna rağmen bu hususta şarkiyatçılar tarafından bazı kuşku yaratıcı iddialar ortaya atılmıştır. Bu kuşkuların bazıları ise kasıtlı olarak bilinçli bir şekilde İslam peygamberi ve İslam dinine yöneltilmiştir.
Londra Üniversitesi hocalığını da yapan Gibb, okuma yazması olmayan bir peygamber tarafından her şeyi alt üst eden kuralların getirildiğini vurguluyor. Gibb, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin öğretilerinden kaynaklanan Müslümanlar arasında hakim olan maneviyat dolu ortama değinerek şöyle yazmıştır. Toprakların alınması ve yayılmaktan daha da hayret verici mesele var olan düzen ve disiplindi. Yıllarca savaş boyunca zayiatlar verildi ancak Müslümanlar zayiatı geride bırakmadan, yıkmadan, yakmadan kavimler ve kültürleri birleşmeye yöneltti. Muhammed'in haleflerine miras bıraktığı yasalar ve yönetim şekli daha önce de ispatlanmış ve etkinliğini göstermişti. İslam dıştaki uygar dünyanın içine ise yağmacı halkın içi boş hurafeleri olarak geçmedi. Tam tersi herkesi saygı duymaya sürükleyen ahlaki güç olarak yayıldı. Öyle bir mantıklı din ki Doğu Bizans Hristiyanlığı ve İran'ın Zertüş dinini bile kendi topraklarında mücadeleye çağırdı.
Bu çağdaş batılı İslamolog İslam olunca adlı bir başka kitabında ise şöyle diyor. Ancak İslam hala insanlığa büyük ve değerli hizmet vermeye gücü yetiyor. İslam'dan başka hiçbir din, ayrı düşen tüm insani ırkları eşit ve beraber bir düşünce temelinde ortak bir cephede toplayamaz. Afrika, Hindistan, Endonezya ve Çin'deki ufak üniversiteler ve Japonya'daki akademik merkezler İslam sözleri ve öğretilerinin hala farklı kesimler ve cinsiyetleri bir araya getirmesi gücünün kanıtıdır. Aslında Doğu ve Batı devleti arasındaki çatışmalarda bile İslam'a başvurulması şart. İslam, insan arasında eşitlikten söz eden ilk dindir.
Hamilton Gibb eserinin bir başka bölümünde ise şöyle bir vurguda bulunuyor. Büyük dini toplumlardan hiçbiri, hiçbir zaman bu gibi kapsamlı ve genel bir ruha sahip olmamış, mensuplarına dini görevlerini yerine getirme şartı ile onlara bu denli özgürlük vermeye hazır değiller. Gibb ayrıca şöyle söylüyor. Muhammed'in aklındaki yeni dini toplum fikri ve onun muhalifleri siyasi zemin temelleri üstünde yapılmış ve pekiştirilmişti. Zaten ilahi peygamberlerin kastı ve maksadı da dini devlet kurmaktan başka bir şey değildi. Sadece Muhammed'in dininde din ve siyaset bir görülmüyordu. O dönemin devletleri de dine dayalıydı. Yeni olan husus ise Medine'de dini toplum teorisinin pratikte hayata geçirilmesiydi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kal.
İran Radyo Podcast. Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönemde Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ı yanı sıra bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçasıydı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Thank you.
Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönem Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ın yanı sıra bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçası sayılırdı. Sabahın ilk saatlerinde birden Buhara kentinin sokaklarında dört nala koşan at sesleri duyulmaya başladı. Atlılar hızla Abdullah Mustofi'nin ya da Samani Sarayı'nın büyük muhasebecisinin evine doğru gidiyorlardı. Az sonra Abdullah'ın evinin kapısı çalındı. Abdullah'ın eşi Setare pencereden sokağa baktı ve endişeyle şöyle dedi. Abdullah, kalk, Buhara hükümdarının elçileri kapıyı çalıyorlar. Abdullah evin kapısına doğru koşarak kapıyı açtı. Onları selamlayıp hal hatır sordu. Ardından onlar şöyle dediler. Abdullah Bey, sizi sabahın erken saatlerinde rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Hükümdarın doktorlarının tavsiyesi ve Samani Sarayı'nın sadrazamının emri üzerine oğlunuz Hekimpur Sina'yı hükümdar Nuh bin Mansur'u tedavi etmesi için onun yanına götürmeye geldik. Abdullah evin kapısından henüz birkaç adım uzaklaşmamıştı ki Ebu Ali giyinmiş ve gitmeye hazır bir şekilde onların yanına doğru geliyordu. Yolda bu Ali hükümdarın hastalığının belirtileri, süresi ve daha önce yapılan tedaviler hakkında sorular soruyordu. Henüz hükümdarın yanına ulaşmadan bazı sonuçlara da varmıştı. Samani hükümdarını muayene edip başının ucundaki şurup ve ilaçlara da göz attıktan sonra tam da tahmin ettiği gibi hastanın sırtı ve yan tarafları şişmiş, teni koyulaşmış olduğunu gördü. Odanın köşelerine dağılan şurup ve ilaçları gözetlemek onun bilgisine ve teşhisine katkısı oldu. Samani hükümdarı göğsü ve yan tarafındaki şiddetli ağrılardan çok şikayetçiydi. Çok zorlukla nefes alıyordu. Yüksek ateşten ne dediğini bilmiyor, çok yorgun ve bitkin, sürekli sayıklıyordu. Bu Ali arkasında duran büyük sekreter, aynı zamanda hükümdarın toplantılarını düzenlemekten sorumlu olan Hacı Bisalara şöyle dedi. Ne diyorsam harfi harfine yerine getirin. Odanın güneye doğru olan pencerelerini açın. Güneş ışığının odaya girmesine engel olmayın. Yan odada olmak şartıyla sığ ve özellik tütsüsü dışında odadaki diğer şeyler hastalık sebebi sayılır. O yüzden bir an önce udlar, mumlar ve ilaçlar dışarı çıkarılması gerekir. Bu Ali hastasının sağlığına kavuşması için çok hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Fakat Hacı Bisalar'ın emirlerine uymakta tereddüt ettiğini görünce kendisi aceleyle pencereleri açtı, odadaki ateş ve tütsüleri dışarı çıkarmaya başladı. Bu sırada Hacı Bisalar önüne geçip endişe ve tedirginlikle ''Bunlar uzman doktorun tavsiyesidir, hükümdarın sağlığı için gereklidir.'' dedi. Bu sözlerin üzerine bu Ali öfkeyle şöyle dedi. ''Beni hükümdarı tedavi etmem için buraya çağırmadınız mı? O zaman ne diyorsam itaat edin. Hükümdarın canı tehlikede, ölüm kalım meselesi. Sarayın ünlü ve saygın kişilerinden biri olan Hacı Bisalar, bu 17 yaşındaki gencin sert bakışları ve hareketleri karşısında artık bir şey söyleyemeyip mütevazi bir şekilde ''Tabii ki ne diyorsanız yapacağız'' şeklinde karşılık verdi.
Thank you.
Ali büyükçe bir yatak, birkaç adet temiz beyaz bez ve 2-3 becerikli yardımcıya ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam etti. Şu yazdığım ilaçları ve yağları çabucak getirin. Sonra da bana saray eczanesinin nerede olduğunu söyleyin. Gelip ilaçların ve yağların hazırlanmasını bizzat denetlemem gerek. Bu Ali'nin gözetimi altında her şey en kısa sürede hazırlandı. Yardımcılar hükümdarın vücudunu yarım gram haşlanmış söğüt kabuğu, hatmi ve diğer bazı bitkilerin kökleriyle yıkayıp kuruladılar. Daha sonra onu yapılan diğer yağlarla vücuduna masaj yaptılar ve hükümdara yeni kıyafetler giydirdiler. Sonra da temiz beyaz bir beze sürülen gri bir merhemi sırtına, yan taraflarına ve göğüs kısmına bağladılar. Hacibin dışında herkes odadan dışarı çıkarıldı. Bu Ali hazırladığı şerbeti yavaş yavaş hükümdara içirdi. Ardından birkaç kez hükümdarın nabzını kontrol edip kulağını da göğsüne dayayarak nefes alışlarını saydı ve sonra yatağın kenarından ayağa kalktı. Bu yöntem hükümdarı epeyce rahatlatmış ve 20 gün boyunca mahrum olduğu huzur ve derin uykuya dalmasına neden olmuştu. Bu Ali perdeleri çekerek salondan dışarı çıkıp saray hekimleriyle görüşmeye gitti. Hükümdarın odasının yakınlarında sadrazam oturuyor ve hükümdarın özel hekimleriyle konuşuyordu. Bu Ali içeri girdiğinde onu tanıyan bazı kişiler ayağa kalkıp onu karşıladılar. Henüz yeni ve tecrübesiz olan bazı genç hekimler de öylece bakıp durdular. Vezir bu Ali'ye oturması için yanındaki yere işaret etti. Fakat o mütevazi bir şekilde kapının önünde diz çöktü. Vezir, "Neden geç kaldınız? Sabahtan beri seni bekliyoruz." dedi. Bu Ali şöyle yanıt verdi. "Ben sabahın ilk saatlerinden beri hükümdarın baş ucunda onu tedavi etmekle meşguldüm." O sırada oradakiler arasında büyük bir gürültü ve kargaşa yaşandı. Onlar şöyle diyorlardı. "Bizim onayımız ve denetimimiz olmadan hükümdarın yanına giderek usta hekimlerin işine müdahale etmişsin. Öyle mi? Sen bu konuda bir makam mevki sahibi değilsin ki." Bu sözlerin üzerine bu Ali çok sert bir ifadeyle şöyle dedi. "Hekim kıyafeti, mevki makam hiçbir hastalığı tedavi edemez. Hastalıkların tedavisi ancak ve ancak ilim, tecrübe, doğru teşhis ve zamanında müdahale gerektirir." Bu sözleri duyan hekimlerden biri öfkeli bir şekilde şöyle dedi. "Hükümdarı sizin tedavi etmenize karşı çıkmakta haklıymışız. Vezirin senin gibi tecrübesiz bir genci hükümdarın tedavisi için çağırmaktaki ısrarını da anlayamadık doğrusu." Vezir hekime sert bir ifade ve üzüntüyle şöyle dedi. "Neden kıskançlık yapıyorsunuz? Hem de hükümdarımızın hayatı söz konusu olduğu böyle bir zamanda. Siz eğer gerçekten ilim ve adalet sahibi olsanız ona kusur bulmazsınız. Onun sözlerinin neresi yanlış? Söyleyin bakalım." Ardından da Pursina'ya dönerek "Kralın hastalığına ne teşhisi koydun?" diye sordu. Bu Ali kalabalığa hitaben şöyle dedi. "Elbette ki ben tecrübeli ve benden büyük hekimlerin işine kusur bulamayacak kadar gencim. Fakat gerçek her şeyden önde gelir. Ben sarayın büyük hekimlerinin koydukları diğer teşhisleri onaylamıyorum." Ardından hükümdarın hastalığının yanı sıra muhtelif hastalıklar ve sebeplerinden bahsederek belirtiler ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Bu Ali'nin anlattıkları oradaki hekimler için oldukça yeni, aynı zamanda o kadar eksiksiz ve kapsamlıydı ki herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla dinlemektelerdi. Bu durumdan oldukça hoşnut olan vezir, bu Ali'den hükümdarı tedavi süreci bitinceye kadar sarayda kalıp hekimlik görevini üstlenmesini istedi. Bu Ali etrafına şöyle bakanıp beyaz elbiseye işaret ederek, resmi hekimlik kıyafetim olmadan sarayda nasıl hekimlik yapabilirim ki diye cevap verdi. Bu sözlerin üzerine oradakiler gülmeye başladılar. Hekimlerin en başı olan adam ayağa kalkıp altın işlemeli kıyafetini üzerinden çıkarıp bu Ali'ye takdim etti. Ardından büyük bir sevgi ve şefkatle, "Sen bu büyük ayrıcalığı hak ediyorsun," dedi. Evet, bu olaydan tam 2 ay sonra Samani hükümdarı sağlığına kavuşmuştu ve sıra genç hekimi ödüllendirmeye gelmişti. Büyük bir davet düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren saray girişinin önünde saray çalışanları ve hizmetçiler rengarenk ve desenli kıyafetleriyle hazır bulunup birbiri ardı sıra gelen şehzadeler, alimler ve hekimleri saygı ile karşılama töreni düzenlemekteydiler. Sarayın geniş verandası ipek halılar ve ipek perdelerle süslenmişti. Samanilerin 7. hükümdarı olan Nuh bin Mansur'un tahtı meclisin tam baş köşesindeydi. Şehzadelerin koltukları da kralın tahtının her iki yanında bulunmaktaydı. Meclisin bir tarafında bakanlar, memurlar ve ordu komutanları, diğer tarafında ise alimler, şairler, hatipler ve kralın hekimleri yerlerini almışlardı. Hükümdar meclise girip tahta oturduğunda orada hazır bulunan herkes kralın sağlığına kavuşması ve tamamen iyileşmesinden dolayı mutluluklarını dile getirip tebrik ettiler. Hükümdar öncelikle sağlığına kavuştuğu için Yüce Allah'a şükredip başta özel hekimler olmak üzere herkese teşekkür etti. Ardından bakışlarını hekimlerin bulunduğu yöne çevirerek o tanıdık çehreyi aradı. Fakat her ne kadar aradıysa da o kişiyi onlar arasında göremedi. Şairlerin ve hatiplerin şiirleri ve konuşmaları henüz bitmemişti ki salonun merdivenlerinden yakışıklı, hoş endamlı bir genç içeri girip onlara doğru yaklaşarak hükümdara selam ve hürmetlerini bildirdi. Bu genç ve yakışıklı adamın üzerindeki altın işlemeli kıyafeti ona ayrı bir cezabiyet vermiş ve tüm dikkatleri kendine çekmişti. Yeni gelen genç elinde bir kitapla oturmak için salonun bir köşesine geçerken hükümdar hekim tanıdık şehresini fark edip birden "Aziz Pursina, biraz geç kaldın ama şöyle geç," diye buyurdular. Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olarak tanıtılan bu genç biraz ilerleyerek tevazu ile "Yüce hükümdardan affına sığınırım, hastanın hayatı tehlikedeydi," dedi. Bunun üzerine hükümdar tahtın merdivenlerinden inip elini Pursina'nın omuzuna koyup onun yardımları ve bilgeliğini övüp takdir etti. Hükümdar, hekimlerin yanına doğru yaklaşarak, sağlığıma kavuşmamda öncelikle Yüce Allah'ın lütfu ve siz hekimlerin beceri ve bilgeliğinden kaynaklandığını biliyorum. Elbette ki sizler hak ettiğiniz ödülleri alacaksınız. Bunun dışında özel bir isteğiniz veya herhangi bir talebiniz var ise onu da burada yerine getirmek isterim. Elbette ki ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi her zaman bana söyleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum. Hekimler hükümdara teşekkür ederek ihtiyaçlarını daha sonra söyleyeceklerini belirttiler. Fakat Ebu Ali bir şey söylemiyor, öylece sessizdi. Hükümdar bu Ali'ye dönerek şöyle dedi. Pursina, sen neden bir şey söylemiyorsun? Senin bir ihtiyacın yok mu? Bu Ali başını önüne eğerek şöyle cevap verdi. Efendim, müsaadeniz olursa ihtiyaçlarımı şimdi söyleyeceğim. Sonra da oradaki diğer hekimlere bakarak şöyle dedi. Büyük hükümdarın da buyurduğu gibi, hükümdarımızın sağlığına kavuşmasında Yüce Allah'ın lütfundan sonra şüphesiz geçmiş bilim adamlarının, alimlerin kitaplarda toplanan, nesilden nesile aktarılan ve bizim elimize ulaşan bilgi ve tecrübelerin çok büyük etkisi vardır. Zira kitap bir öğretme ve öğrenme aracı olup geçmişteki görüş ve düşünceleri gelecek nesillere aktarmak için bir vesiledir. Hükümdar güler yüzle bir kitap istediğin aşikar. Sonra Pursina'nın elindeki kitaba bakarak söyle bakayım bu elinde tuttuğun kitap nedir diye sordu. Pursina kitabı hükümdara takdim ederken şöyle dedi. İnsan vücudunda görünen ve gizli olan manevi güçler veya kuvvetler hakkında yazmamı istediğiniz kitaptır. Şimdi bu kitabı size takdim etmek istiyorum. Hükümdar büyük bir sevinç ve mutlulukla kitabı eline alıp heyecanlı ve şaşkın bakışlarla bu Ali'nin omuzlarını sıkarak şöyle dedi. Bu kadar çabuk mu? Henüz bir hafta olmadan yazıp bitirdin mi? Beni gerçekten çok mutlu ettin. Şimdi söyle bana hangi kitabı istiyorsun? Bu Ali şöyle karşılık verdi. Herhangi bir kitap istemiyorum. Benim en büyük isteğim ve arzum Samani hükümdarlarının sarayındaki kütüphaneden istediğim zaman ve süre içerisinde faydalanmama izin vermenizdir. Tek isteğim budur. Hükümdar onun önünde durup zarafet ve nezaket dolu bir bakışla şöyle dedi. Pursina, senin ihtiyaçların ve arzuların da bütün işlerin ve isteklerin gibi benzersiz ve şaşırtıcıdır. Bu da senin yüksek çaban ve gerçekleri arayıştaki azim ve iradenin göstergesidir. Ardından sözlerine şöyle devam etti. 7 bölgede eşi benzeri olmayan Samani Kütüphanesi'nin idaresini senin hizmetine sunuyor, ömür boyu onun liderliğini sana devrediyorum. Ayrıca mal varlığımın bir kısmını kütüphanenin masrafına, araştırmacılarınızın ve yardımcılarınızın hizmetine sunuyorum. Şüphesiz ki hekimlik ücretinin çok naçiz olduğu ve sadece kitap okumak ve çalışmakla ödenmesini isteyen tek hekim sensin. Bu Ali başını öne eğip gururlu bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. En kıymetli maaşı aldım. Zira bu düşük hekimlik ücreti benim en büyük dileğimdi. Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Lütfen görüşlerinizi 0-098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.